Ayrım 17. Adam: Yılmaz Özdil. Sayfa 187. Tarık: Kendi ülkemizde kendimizi yapayalnız hissettiğimiz günlerdi. Aman bana dokunmasınlar diye herkesin götünden korktuğu günler. 20 kişilik liste yaptım. İlk ona telefon ettim. Abi, kumpasla hapse tıkılan subayların derlediği Er Mektubu Görülmüştür kitabına imza günü yapacağız. Esir subaylar adına imzalayacağız. Yüreğine ihtiyacımız var, gelir misin? Hani kavgaya giderken ilk çağrılacak arkadaşlar vardır ya, işte öyleydi. Hiç tereddüt etmeden sordu, nereye, ne zaman geliyorum? Jön Türk'tü o. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Orhan Günşiray, Kemal Sunal, Muzaffer Tema, Ekrem Bora, Önder Somer gibi Jön Türk'tü. Allah başımızdan eksik etmesin. Edis Hun, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Münir Özkul, Göksel Arsoy, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Şener Şen, Süleyman Turan gibi. Aynı zamanda Hulusi Kentmen, Erol Taş, Nubar Terziyan, Kadir Savun, Cevat Kurtuluş, Vahi Öz, Feridun Karakaya, Hayati Hamzaoğlu, Hüseyin Peyda, Necdet Tosun, Sami Hazinses, Daniel Topatan, Hüseyin Baradan, Kenan Pars, Bilal İnci gibi. Etnik kökenleri, mezhepleri, rolleri, her ne olursa olsun, Jön Türk'tüler, hayatımızda hep başroldeydiler. Bazıları siyah beyazdı ama daima rengarenktiler. Aşklarımızla, dramlarımızla, komedilerimizle insan olduğumuzu hissettirdiler. Hiçbiri Kraliyet Akademisi'nden yetişmedi, hepsi Anadolu çocuğuydu. Farklı farklı partilere oy verdiler elbette ama asla biat etmediler. İstisnasız hepsi devrimciydi, gericilere inat, rol model oldular. Bu ülkede kadınla erkeğin bir arada, yan yana, el ele, özgürce yaşadığını gösterdiler. Her sonda umutlandırdılar, kötüler mutlaka kaybeder, iyiler illaki kazanır, sen yeter ki cesur ol dediler. Siyasetle hiç alakası olmayan filmlerinde bile aslında Atatürk Cumhuriyeti'nin temel felsefesini yansıttılar. Ve çok eskiden de vardı Jön Türkler. Namık Kemal gibi, Tevfik Fikret gibi, Ziya Gökalp gibi. Yurtseverdiler, ilericiydiler, laiktiler. Özgürlükçüydüler, demokrasiyi savundular, eşitlik istediler. Çünkü Arapçılık filizlenmişti, yabancılar memlekette at koşturuyor, topraklarımız yağmalanıyor, devleti yöneten saltanatçılar sadece koltuğunu, cebini düşünüyordu. Cahil cühela, ulema sınıfı sarığıyla, cübbesiyle nüfus sahibi olmuştu. Bağnazlık normalleşmiş, yobazlık tırmanmıştı. Gazeteler saray yalakasıydı. Vergi üstüne vergi biniyor, akıldan, bilimden gitgide uzaklaşılıyor, sosyal baskı artıyor, gıkını çıkaran tutuklanıyor, tırsak ahali susuyordu. İşte bu olan bitene itiraz ettiler ve Jön karakterini üstlendiler. Rol model oldular. Senaryoyu değiştirip kulluktan bireyliğe geçmemiz için yol açtılar. E bakıyoruz bugün, film şeridi başa sarmış. Arapçılık kökleşiyor, yabancılar cirit atıyor. Koltuğa zamkla yapışmak, küpü doldurmak fazilet kabul ediliyor. Cahil cühelaya ulema deniyor. Kimi takkeli emperyalizmin maşası haline gelmiş, kimi takunyalı Amerikan mandacısı olmuş, kimisi başörtüsü ayağıyla İngiliz muhiplerini hortlatıyor. Gazeteler desen saray soytarısı. Hayatımıza beyaz perdeden Jön Türk olarak girip halk kahramanı olarak uğurlanan Tarık Akan'ı belki örnek alırlar ümidiyle bir kez daha merak ediyor insan. El Alem tarafından kaleme alınmış Hollywood senaryolarında ömrünüzün sonuna kadar hep böyle figüran olarak mı yaşayacaksınız? Tarık Akan 1949'da İstanbul'da doğdu. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dü. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisliği diploması aldı. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik yüksekokulunu bitirdi. 1970'te Ses Dergisi'nin artist yarışmasında birinci oldu. 1971'de Emine isimli filmle beyaz perdeye adım attı. 1980 darbesinde Nazım Hikmet lehine konuştuğu için 12 seneyle yargılandı. 2,5 ay hücrede tutuldu. Romantik komedi filmlerle tanındı. Toplumsal içerikli filmlerle kariyerini taçlandırdı. Ha Babam Sınıfı, Canım Kardeşim, Sürü, Maden, Yol, Karartma Geceleriyle hafızalara kazındı. 7 defa Altın Portakal kazanan ilk ve tek sanatçı oldu. Altın Koza kazandı. 1982'de Yol filmi Cannes'da Altın Palmiye aldı. Birikimlerini eğitime yatırdı. Atatürkçü öğrenciler yetiştirmek için 1991'de Bakırköy'deki Taş Mektebi satın aldı. Silivri kumpaslarında, Gezi Parkı direnişinde, Soma faciasında, tekel işçilerinin eylemlerinde daima halkın yanında yer aldı. 2016'da vefat etti. Halk kahramanı olarak insan seliyle uğurlandı. Ömrünü geçirdiği Bakırköy'de Zuhurat Baba'da toprağa verildi. Deniz Yusuf Hüseyin. Ulucanlar müze oldu. Deniz orada yatmıştı. Yusuf Hüseyin orada asıldılar. Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu orada yattılar. Sağcı solcu Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Halikarnas balıkçısı. Dar Ağacı var orijinal. 19 can yağlı urgan. Tecrit hücresi var. Nasılmış acaba diye hissetmek istersen kelepçelenip içeri tıkılıyorsun. Dran diye örtüyorlar demir kapıyı. Bir saat kalıyorsun. Anlıyorsun saat denilen kavramın seneden uzun olduğunu. Ki o tecrit hücresinden çıkınca bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, ne baş aşağı, ne baş yukarı. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım, demiş Nazım. Anlamaya çalışıyorsun. Kulaklık var, takıyorsun. Beynine saplanmış tornavidayı kanırtırcasına işkence dinliyorsun. Kişisel eşyalar var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun seccadesi, Bülent Ecevit'in kasketi, Hüseyin İnan'ın idamdan sonra jiletle kesilip çıkarılan fanilası, Deniz Gezmiş'in cigarası, ranzalarda son mektuplar. Gün gelecek hiç bitmeyecek, gün gelecek sana kavuşacağım. Ağlamayı bil, gülmeyi unutma, cezaevini sev demiyorum sana ama bu kötü yataklarını asla unutma. Zincir soğuk, zindan yaş, belki biraz üşürüz, hele başım zindandan çıksın, görüşürüz diyen satırlar. Ve bir şey daha var. 4. koğuşun duvarında poster. Nedir o postere geleceğiz elbette ama 4. koğuş deyip geçmemek lazım. Utanç Müzesi'nin simgesi 4. koğuş. 80 kişi kapasiteli güya, 200 kişiyi tıkmışlar oraya, ranzaları bitiştirip ayaklı başlı yatmışlar, yer kalmadığı için mecburen nöbetleşe uyumuşlar. Başarısız firar için kazılan tünellerden biri de 4. koğuşta. ve ölüm orucuna yattıkları için tutukluların diri diri yakıldığı, sözde hayata dönüş operasyonunun başladığı koğuşu. İşte o koğuşun ideolojilerden, yasa dışı örgütlerden ibaret sanılan o dördüncü koğuşun duvarında bir poster var. Fenerbahçe posteri. 1988-89 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe'nin posteri. Schumacher, Oğuz Çetin, Şenol Usta Ömer, Hasan Vezir, Turhan Sofuoğlu, Nezihi Tosuncuk, Müjdat Yetkiner, Hakan Tecimer, İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen. Kime ait, kim yapıştırmış oraya bilinmiyor. Cezaevi boşaltıldıktan sonra yapılan temizlik sırasında dördüncü koğuşun duvarında bulunmuş, müzeye dahil edilmiş. Belli ki müebbete mahkum Alcatraz kuşçusunu hayata bağlayan kanarya gibi. Kanarya posteriyle hayata tutunmuş dördüncü koğuştan biri. Ve memlekete zararlı diye zulmedilen insanların milli futbolcularla gurur duyduğunu, tecrit atmosferinde derbi nasıl biter diye sohbet ettiklerini, Galatasaraylı Beşiktaşlı diye birbirlerine takıldıklarını düşünüyorum. Yüreğime kıymık batıyor. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan. Deniz Gezmiş 1947'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. ABD karşıtı eylemleri nedeniyle defalarca tutuklandı. Filistin'e gitti. El Fetih kamplarında eğitim aldı. Üniversiteden atıldı. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Banka soygununa, 4 Amerikalı askerin kaçırılmasına karıştı. Sivas'ta yakalandı. Hüseyin İnan 2 yaş küçüktü. 1949'da Kayseri'de doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken THKO'nun çekirdek kadrosunda yer aldı. Kayseri'de yakalandı. Yusuf Aslan Deniz'le yaşıttı. Yozgat'ta doğdu. ODTÜ'de okurken Filistin'e gitti. Helikopter pilotu oldu. THKO'nun kurucularındandı. Deniz'le birlikte Sivas'ta yakalandı. 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Can. İyi adam o. Can bildiğin can. Bonomo Latince. Anlamı iyi adam. Sefarat Musevisi. 540 sene evvel İspanya'dan göçüp tarihi ilçemiz Bergama'ya yerleşen bir ailenin evladı. Dede İzmir'e taşınmış, babası gibi Can da Alsancak'ta dünyaya gelmiş. Dolayısıyla en çok bıdı bıdı yapılan mevzuyu kafadan sordum. One minute malum, bak biz İsrail'e gıcığız ama Musevi vatandaşımızı Türkiye'yi temsil etsin diye Eurovizyon'a gönderiyoruz. İşte böyle hoşgörülüyüz filan demek için seni seçmiş olabilirler mi dedim. Ben Türk'üm dedi. Nokta. 1987 doğumlu. İlkokulu Çakabey Koleji'nde okuyup Avni Akyol Lisesi'nden diploma almış. Bilgi Üniversitesi sinema televizyonu kazanıp 17 yaşında verelini İstanbul. Nişantaşı'nda kuzenlerinin yanında kalmış. Sonra Etiler'de, şimdi Cihangir'de kirada oturuyor, tek başına. İzmir mi İstanbul mu diye soruyorum, hiç eğip bükmüyor. İyi ki İzmir'de doğmuşum, iyi ki İstanbul'da yaşıyorum diyor. Doğduğun yer, doyduğun yer meselesi, gerçekçi. Kız arkadaşın diyorum, dedim ya gerçekçi, o işe girmesek abi diyor. Bir de anneciğini konuşmak istemiyor. Geçenlerde kaybettiği anneciğini. 6 yaş büyük ablası var. Müzikle alakası var mı diyorum, gülüyor. Güzel müzik dinler diyor. Ailede müzisyen sadece dede. İzmir TRT'de vokalistmiş. Ama dedeye değil, komşunun gitar çalan oğluna özenmiş, öyle başlamış 8 yaşındayken. baba kağıt ticareti yapıyor. İş yeri İzmir'de nerede diye soruyorum. Vaziyete o kadar hakim ki bir saniye diye izin isteyip babamın iş yeri nerede diye anneannesine sordu, iyi mi? Benimle telefonda konuşurken anneannesinin evindeydi. Anneanne çok mutlu, eşin dostun tebriklerini kabul ediyor gururla. Hayatındaki en önemli insanlardan biri manevi kardeşim dediği Can Saban. Yapımcısı, kliplerini o çekiyor. Ertem Eğilmez'in torunu. Haliyle kötü iş yapması yasak diyor. Samimi, sıcak. Ancak genç yaşına rağmen mesafe ve teması çok iyi ayarlıyor. Tartarak konuşuyor. Tek kelime argo kullanmıyor. Türkçesi pürüzsüz. Ses tonu spiker kalibresinde. Meczup albümüyle patladı. 14-15 yaşındaydım, biriyle tanıştım. Kolunda meczup yazan dövme vardı. Sordum. Allah yolunda aklını kaybetmiş kimse dedi, etkilendim diyor. Peki albüm piyasaya nasıl çıktı? İlk intiba için kravat takanların iyi okumasını öneririm. 6 şarkı hazırladım, CD'ye kaydettim. CD'yi koyacak kap bulamadım. O sıralarda Irvin Welsh'in Porno isimli romanını okuyordum. Kitabın bir sayfasını yırttım, CD'yi sardım. Can Saban'a yolladım. Yollama şeklim ilgisini çekince tanışmak istedi, gerisi geldi diyor. Kesinlikle doğal, kesinlikle yaratıcı. Dövme hastası. 18 dövmesi var. İlkini 17 yaşında yaptırmış. Göğsünde güneş, içinde kalp. Güneş anneciğinin ismi. En son sol omuzuna anneciğinin fotoğrafını kazıttı. Sol kolunun içinde Bonomo yazıyor. Sol kolunun dışında ekibinin Team Bonomo'sunun logosu var. Sol dirseğinde bir semazenle iki robot duruyor. Maneviyatla teknoloji, yaptığı müziği sembolize ediyor. Dövmelerini kendisi tasarlıyor çünkü illüstrasyon eğitimi almış. Sol elinin üstünde üç paralel çizgi var. Pagan müzisyenleri enstrümanlarının üstüne çizermiş, ilham perilerine yakın olmak için. Sağ kolunun içinde ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan Amerikalı siyahi kadın şair Gwendolyn Brooks'un 8 satırlık We Real Cool şiiri var. İngilizce kazınmış. Harbi havalıyız, okulu bıraktık, gezip tozarız, şarkı söyleriz, içeriz, genç ölürüz filan gibi bir şey. Sağ kolunun pazusunda The Nightmare Before Christmas filminin başrolündeki Jack Skellington karakterini yansıtan iskelet figürü var. Sağ bileğine doğru The Rat Pack filminde Frank Sinatra'nın kullandığı dövme var. Sağ dirseğinde ise Mevlevi şiiri. Mazi verir acı, keder, kimse kalmaz hep gider, nerede Havva ile Adem, dem bu demdir, dem bu dem. Şarkıcı diye gönderiyoruz, filozof gibi adam. Nazım Hikmet'in direnişçi ruhunu, Barış Manço'nun cesaretini ve yüreğini örnek alıyor. Peki ya şöhret, diyorum. Önce kıkırdıyor. Düne kadar kimse tanımıyordu. Şimdi reklamlardan bile çok çıkıyorum televizyonlara, diyor. Matrak buluyor bu durumu. Sonra ciddileşiyor. Şöhret hayalleri olan biri değilim. Sadece yaptığım işi iyi yapmayı seviyorum, hepsi bu, diyor. Umurunda bile değil. En beğendiğim tarafı bu. Kılık kıyafetini örnek aldığı kimse yok. Marka, moda ilgilenmiyor. Şapka seviyor. Sporu sağlık için yapıyor. Futboldan anlamıyor, takım tutmuyor. Yazlarını Çeşme'de geçiriyor. Para kazanmıyor, idare ediyor. Sıkıştığı zaman babasından istiyor. Otomobili yok. Alamadığı için değil, kullanamadığı için. Beceremiyorum, bir defa aldım, her yerini oraya buraya vurdum, vazgeçtim, diyor. Motosiklet kullanıyor. Kaçıncı oluruz, diyorum. Hakikaten bayıldım bu çocuğa. Bilemem abi, diyor. Halbuki benim bir netice tahminim var. dandik dundik tipleri sanatçı diye baş tacı eden Türkiye, bu değerli gencin adını bile duymadığına göre iyi adamdır, iyi netice alacak. Can Bonomo 2012'de henüz 25 yaşındayken Azerbaycan'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında söz ve müziğini yazdığı Love Me Back isimli şarkısıyla 7. oldu. Taklitten geçilmeyen pop dünyamızda özgün sanatçılardan biri olmayı başardı. Lefter. Rahmetli Denktaş Rum'a karşı türkü savundu. Rahmetli Lefter Rum'du. Türk milli takımı kaptanıydı. İkisini de kalbimize gömdük filan. Herkes bunu yazıyor papağan gibi. Şu da var halbuki. Rahmetli Lefter Büyükada doğumluydu. Büyükada'da defnedildi. Rahmetli Denktaş Baf doğumluydu. Baf'a defnedilemiyor. Aynı güne denk gelen iki ölümü aynı paketle ambalajlayıp Lefter'i bağrımıza bastık ayaklarıyla bu topraklarda doğup büyüyen Rumlara ettiklerimizi unutturamayız. Ama görünen o ki Rum'un Türk'e ettiklerini unuttuğumuz gibi Kıbrıs Türk'ünün Denktaş'a ettiklerini de unutmuşuz. Statükocu dediler, takoz dediler, faşist dediler, hatta defol dediler. İstemiyorlardı onu. Yatacak yeri yok, ona bu muameleyi reva gören vefasızların. Ama onun ilelebet var. Denktaş, Anıtkabir'e defnedilsin. En azından sembolik mozole öneriyorum. Çünkü 3 kuruş parayı bağımsızlığa tercih eden zihniyet nedeniyle Denktaş'ın defnedileceği yerinde Türk toprağı olarak kalacağı meçhul. Lefter Küçük Andoniadis 1925'te İstanbul Büyükada'da doğdu. Asıl adı Rumca'da özgür anlamına gelen Eleftherios'tu. Kısaca Lefter olarak tanınıyordu. Futbola Taksim Spor Kulübü'nde başladı. 17 sene Fenerbahçe forması giydi. Ordinarius lakabı takıldı. İstanbul Ligi'nde 3 defa, Süper Lig'de 3 defa şampiyonluk yaşadı. İstanbul Ligi'nde gol kralı oldu. İtalya'da Fiorentina'da, Fransa'da Nice'de oynadı. 50 defa A milli formayı giydi. Milli takım kaptanlığı yaptı. 1964'te futbolu bıraktı. Yunanistan'ın Egaleo, Güney Afrika'nın Süperspor United takımlarında, Samsunspor, Orduspor, Mersin İdman Yurdu, Boluspor ve Sivasspor'da teknik direktörlük yaptı. 2012'de vefat etti. Büyükada'da toprağa verildi. Kadıköy Kuş Dili Parkı'na heykeli dikildi. Şubbiluliyuma Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasına tarihte ilk filan deniyor ama Hitit Kralı şüpheli şahıs birader. Esprileriyle ünlü gazeteci Musa Ağacık, değerli arkadaşım Nedim Şener'le telefonda konuşurken kendisini Hitit Kralı Şubbiluliyuma'nın torunu Musa Luliyuma olarak tanıtıyor ve hukukun guguk olduğunu anlatırken Hitit yasalarından bahsediyor. Konuşma kaydediliyor, iddianameye konuyor, iyi mi? Böylece Hitit kralı 3000 sene sonra delil oluyor. Ki Zeus, Deus olmuştu aynı iddianamede. Benzer ciddiyet İzmir'de yaşanıyor. CHP'li belediyeleri basıyorlar ya orada. Alaçatı Belediye Başkanı zart diye tutuklanıyor, 185 sene hapsi isteniyor. Başkan niye diye soruyor, telefon konuşmalarını delil olarak gösteriyorlar. Okuyor, ne oldu bizim beleşten 145 bin lira demiş, tutanaklarda öyle yazıyor. Kardeşim ne beleşi, ne oldu bizim beldesten 145 bin lira diye sordum, yanlış dinlemişsiniz diye itiraz ediyor. İnceleniyor. Hakikaten öyle. Beldes'ten yani. Belde belediyelerini destekleme fonundan beklenen 145 bin lira var. Kayıtlar tekrar dinleniyor. Bel destemiş, beleş yazılmış. Başkan görevine dönüyor. Büyükşehir operasyonunda Hüseyin Ercan'ı gözaltına alacaklar. Polis gidiyor, Hüseyin Mercan'ı yakalıyor. Hüseyin Mercan çiftçi. Banka borcum bile yok. Borcum olsa ineğime haciz gelir diye yalvarıyor. Bırak bu ayakları diyorlar. Sonradan Hüseyin Ercan'ın haberi oluyor. Polise gidiyor. Hüseyin Ercan'ı gözaltına alıp Hüseyin Mercan'ı bırakıyorlar. Esot'tan emekli Rafet Bayram'ı alacaklar. Gidip adaşı Rafet Bayram'ı alıyorlar. Alınan Rafet Bayram da emekli ama Esot'tan değil, albay emeklisi. Hiç itiraz etmiyor, kuzu kuzu geliyor. Savcı kimliğine bakıyor. Sen niye geldin diye soruyor. Emekli albay, bilmiyorum, herhalde Ergenekon'dan veya Balyoz'dan aldılar diye düşündüm diyor. Savcı albayı kovuyor. Orijinal Rafet Bayram'ın haberi oluyor. Bakıyor ki kimse gelmiyor. Esot otobüsüne binip emniyete gidiyor. Neredesin bu saate kadar diye fırçalanıyor. Büyükşehir emek şenliği yapıyor. Şevval Sam konser veriyor. Müfettişler konseri organize eden müdüre neden ihale yapmadın, tek teklif aldın diye soruyor. Müdür ne desin? Abi, beş tane yok ki, memlekette bir tane Şevval Sam var, neyin ihalesini yapayım? Haysiyet celladı gazeteciler, Büyükşehir Belediye Başkanı parke taşlarını oğlunun şirketinden satın aldı diye manşet yapıyor. İnceleniyor. Başkanın oğlu sadece ihracat yapıyor. Kamuya, belediyelere sattığı tek kuruşluk mal olmadığı gibi koskoca İzmir'de rica üzerine sadece bir kişinin evi için maliyetine parke taş verdiği ortaya çıkıyor. O kişi de AKP mebusu. Hani şu meşhur fıkradaki gibi, bizim bakan İsviçre Denizcilik Bakanı'yla tanışıp sizde deniz yok ki deyince İsviçreli sizde de Adalet Bakanlığı var demiş filan. Öyle oluyor. İkinci Şubbililuyuma. Adının anlamı saf kaynaktı. Hitit kralıydı. Milattan önce 1207'de tahta çıktı. Milattan önce 1178'de öldü. 3000 sene sonra 2012'de Hatay Reyhanlı'nın Demirköprü köyündeki Tel Tayinat Hüyüğü'nde heykeli bulundu. Toronto Üniversitesi arkeoloji ekibi tarafından bulunan bazalt taşından yapılmış 1,5 metre boyunda ve 1,5 ton ağırlığındaki heykel fal taşı gibi açılmış gözlerle bakıyordu. Adeta Türkiye'de olan bitene hayretle bakıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 198.